Ayrım 11.
Damla yanağına doğru süzülürken yavaş, yenik bir sesle mırıldanıyor. Deneriz. Ali başını sallıyor. Sıra bende. Sesimi kontrol etmeye çalışarak, dayanabildiğin yere kadar birlikte yüzeriz, diyorum Ali'ye. Sonra, Ali'nin eli sonra ile cümlenin geride kalanının arasına giriyor. Saçmalamayın. Hemen gitmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bir süre susuyor. Sonra köpek sesleri yukarıdaki tepede yankılanıp bir çığ gibi üzerimize dökülürken hızlanarak devam ediyor. Biraz daha sallanırsanız birbirimize sarılamayacağız. Onu kucaklıyoruz. Önce Tarık, sonra ben. Tam ayrılacakken torbayı bırak, diyor. Hayır, bunu yapmak zorunda değil. Başımı çeviriyorum. Tarık, bırak, diyor. Torbayı Tarık'ın ayaklarının dibine atıyorum. Eğer bırakacaksak bunu yapan o olmalı. Tarık torbayı açıp içindekilerin yarısını kendisininkine boşaltıyor. Sonra göz göze gelmemeye çalışarak eğilip torbayı Ali'nin eline tutuşturuyor. Artık gidebilir. Ali'yi birazdan köpek havlamaları, mermi ıslıkları ve bomba gürültülerinin ardından ortaya çıkacak açgözlü kaderine teslim edebiliriz. Gönül'e sesi inceliyor. Gönül'e söz. Sonra susuyor ve bir süre konuşmuyor. Tarık'la göz göze geliyoruz. İkimizin de gözlerinde yaş var. İkimiz de Ali için onun yerine ağlıyoruz. O an gelince onun kadar cesur olabilecek miyiz? Ali sonunda cümlesini ezan hıçkırığı fırlatıp sözlerini tamamlıyor. Size göz kulak olacağıma söz vermiştim ona. Sonra kırgın olmayan bir sesle gülüyor. Hangimiz gönüllü göreceğiz? Tarık'la tekrar göz göze geliyoruz. Onun gözlerinde de aynı soru var. Tarık yandaki patikaya doğru yürüyor. Onu izlemeliyim. Ama izlemiyorum. Birkaç dakika daha kalabilirim. Eğilip sigara paketimi uzatıyorum. Haklısın, diyor Ali. Artık içebilirim. Sigarayı dudaklarına yerleştirince yakıyorum. Omzuma dostça vuruyor. Ona kızma, doğru olanı yapmaya çalışıyor. Geriye dönüp bakıyorum. Amcam orada. Amcam geldi, diyorum. Seni yalnız bırakmayacak. Güven ona. Göreceksin, boşuna ölmediğini anlatacak sana. Parmaklarımı uzatıp yanaklarımdaki damlaları siliyor. Kımıldamadan bekliyorum. Köpekler tekrar havlıyor. Bundan sonra gördüğüm her köpeği temizleyeceğim, diyorum. Yemin ederim. Gülüyor. Silahın emniyetini açıyor ve hadi git artık, diyor. Biz amcamla durumu idare ederiz. Patikaya doğru yürürken son kez duyuyorum onu. Petra'yı görürsen ona anlat. Yazdı. Kumsalda çıplaktı. Sesi uzaklaşıyor. Saçları kıvırcık ve siyahtı. Ona bu hikayeyi anlat. Unutmasın. Sonra sönüyor. Mırıldanmayı bırakıp bana ne olup bittiğini anlatın, diyor Petra. Şimdiye kadar olup bitenler yalnızca sabaha kadar olacakların habercisi. Ama bunu ona söyleyemem. Sarılıp gidiyoruz, diyorum. Ali geride kalıp bizi izleyenleri oyalayacak. Petra'nın umutsuz çığlığı ovayı aşıp denize doğru incelen geceyi ikiye ayırıyor. Ama biz aşağıdayız. Aramızda 18 yıl var ve onu duymuyoruz. Sarılığımızı fark edince silkinip omzunu kolumdan kurtarıyor Petra. Şimdi gözlerinde tam 14 yıldır onu bulmaya karar verdiğimden beri biriktirdiği yaşlar var. Yapamazsınız, diye hıçkırıyor. Onu bırakamazsınız. Yaşlar yanaklarına, yanaklarından çenesine dökülürken aşağıda Tarık ve ben doğuya, kurtuluşa doğru yürüyoruz. Petra tekrar hıçkırıyor. Bizim gibi onun da yapabileceği hiçbir şey yok. Elimi uzatıyorum, geri çekilmiyor. Saçlarına dokunuyorum. Son sözleri seninle ilgiliydi. Dönünce, saçlarından söz ediyordu, diyorum. Sana bu hikayeyi anlatmamı istedi. Daha fazla karşı koymuyor. Başını omzuma bırakıp Ali'nin kaderine teslim oluyor. Havlamalar tepenin eteğine varıncaya kadar Petra tepede, ben 18 yıl aşağıdaki düzlükte, Tarık doğuya uzanan patikada ayrı ayrı ağlıyoruz. Petra birkaç dakika sonra başını gözyaşlarından kaldırıp soruyor. Şimdi ne yapıyor? Ali'ye bakmadan cevap veriyorum. Çevreye mayın serpiyor. Birazdan vücuduna da yerleştirecek. Niyeti ölürken birkaç köpeği birlikte götürmek. Ben... Cümlemi aşağıda yükselen melodi bölüyor. Melodiyi hatırlıyorum. Buradayım, korkmuyorum, elveda, diyor. Petro şaşkınlıktan kalınlaşan sesle inanılır gibi değil diye mırıldanıyor. Şarkı söylüyor. Türkü diyorum. Güneşe gitmek istediğini, güneşi fethedebileceğini anlatan türküyü söylüyor. Saatler kadar uzun süren birkaç saniye boyunca geceyi, yıldızları, giderek soğuyan Kasım'ı, havlamaları ve Ali'nin kendisi için yaktığı bir ağıtı çağrıştıran o türküyü dinliyoruz. Gece o türküyle doygunlaşıp taştığında, Petra karanlığın içinde parçalanmış bir çift siyah taşı andıran ıslak gözlerini üzerime çeviriyor. Keşke 18 yıl önce burada ol... Uzilerin namlularından fırlayan ilk mermi dalgası sözcükleri dudaklarında öldürüyor. Birlikte ona doğru eğiliyoruz. Sonra Ali'nin makinelisinde tok ses geceyi kalbura çeviriyor. Birbirimize sarılıyoruz. Art arda fırlatılan aydınlatma mermileri karanlıkta kırmızı güller gibi açarken her şeyi unutup Ali'nin türküsünü dinliyoruz. Az sonra ses kalınlaşıp anlaşılmaz bir haykırışa dönüştüğünde Petra kolumu sıkıp vuruldu diye mırıldanıyor. Başımı sağdan sola sallıyorum. Henüz kurşun etine girmedi ama o sesi duymasına az kaldı. Biraz sonra diyorum, ilk kurşunu göğsüne yiyecek. Ama diyor Petra, sesine ne olduğunu da söylüyorum ona. Dilini ısırıp kopardı. Petra sırtından bıçaklanmış gibi titriyor. Nedenini de söylüyorum. Canlı olarak ele geçerse konuşmamak için. Yüzündeki tüm kaslar kopmuş gibi anlamını yitirmiş bir ifadeyle yana dönüyor Petra. Artık ne dudaklarında atabileceği çığlık ne de gözlerinde dökebileceği yaş var. Hepsini tüketti. Onun yerine de ağlayabilirim. Aşağıda mermiler bir yönden ötekine savrulurken ağlıyorum. Petra beni susturmaya çalışmadan iki yana salladığı başıyla eşlik ediyor gözyaşlarımı. Dakikalar sonra mermilerin senfonisi dinerken doğrulup elimi ona uzatıyorum. Yanına gitmeliyiz. Tereddüt edince açıklıyorum. Sadece birkaç dakikası kaldı. Birlikte aşağıya iniyoruz. Amcamı göremiyorum. Ama Ali'yi kayanın ardında yüzü koyun yatarken buluyoruz. Ölümle arasında küçücük bir sessizlik var. Yıllarca önce onu terk ederken dudaklarına iliştirdiğim sigara ağzından az ötede, yerde ve hala yanıyor. Yanına uzanıp ona sarılıyorum. Söylediklerini duyabilsem. Kesik kesik, tıpkı göz kapaklarını kırpıyormuş gibi dudaklarını sık sık açıp kapayarak mırıldanıyor. Orada yanında olduğumu bir bilse, ona Petra'yı da getirdim. Kulağımı dudaklarına yaslıyorum. Hayır. Girintili çıkıntılı bir yüzeyi andıran sesin içinde açık seçik anlayabildiğim bir tek sözcük bile yok. Petra omzuma dokunuyor. Doğrulmadan yanına uzan diyorum. Benim gibi. Sonra yüzüne bak. Acele et çünkü mayınlar patlamadan tepeye dönmemiz gerek. Alev, artık onu böyle çağırıyorum. Teybi açıp dışarıdaki yağmurdan odaya sızan nemi yok edecek kadar kuru bir sesle soruyor. Diyelim ki buradan çıktınız, Petra'yı buldunuz ve Petra sizinle o çöle gelmeye razı oldu. O kızın Ali'nin yüzünde görmesini istediğiniz şey neydi? Gülüşü diyorum gülerek. Alev gülümsememi de kurutan sesiyle devam ediyor. Gülmeyi önemsiyor olmalısınız. Evet, biri bana insanları hayvanlardan ayıran en temel özelliğin gülmek olduğunu söylemişti. Bir süre konuşmuyor, kolumu kıpırdatıyorum. Artık kaldırabilirim. Kayışı çıkaralı 2 hafta oldu. Kolumun yerine başımı kaldırıyorum. Bugün tedbirli. Üzerinde dizlerini kapayan uzun beyaz önlük var. Sözleriniz oldukça mantıksız. Ali neden gülsün? Suçüstü yakalanmışım gibi başımı geriye yastığa bırakıyorum. Az sonra öleceğini bilen biri neden gülsün diyor. Kim bilir? Belki sırtındaki kurşun hala gıdıklıyordu onu. Belki de güneşe gömüleceğini hatırladı. Şaşırmadan, demek Ali güneşe gömüldü, diyor. Öyle mi? Hepimiz güneşe gömülmek için gitmiştik oraya. Şimdi daha iyi anlıyorum. Teybi kapatıp ayağa kalkıyor. Onu izliyorum. Pencereye yanaşıyor. Bir süre konuşmadan bahçeye yağan yağmuru dinliyoruz. İleride ağaçlar, daha da ötede, belki de göçmen bürosundaki o adamın kenarında balık yemediği boğaz var. Alev geriye dönmeden yağmur onu büyülüyormuş gibi alçak ve yorgun sesle yeniden konuşmaya başlıyor. Daha önce hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Nereye varmak istiyor? Dudağımı ısırıp cevap veriyorum. Hayır. Geri dönüyor. Ya Ali ya Tarık demiyor. Yani o sırada yanınızda olan üçüncü kişi. Hayır diyorum yine. Hızlı adımlarla yatağa yaklaşıyor. Güneşe gömülmeyi istemekle elini göğsüme uzatıyor ya da böyle içmekle intihar etmenin ne farkı var söyler misiniz? Başımı sallıyorum. Eğer vakit kalırsa ondan nefret edeceğim. Bizi hafife almamalı. Biz oraya intihar etmeye gitmedik diyorum. Neden gittiğinizi söyler misiniz? Söylerim. Daha önce hem gümrük memurlarına hem de o yaşlı psikiyatriste söyledim. Yutkunuyorum. Ali size yalnızca gülmeyi düşünen biri gibi gelebilir. Ama o gülümsemelerinin ardında bütün dünyayı kavrayacak kadar güçlü bir inanç vardı. Tarık'a gelince, Tarık yaşamaya değecek bir neden, bir hayat edinmek için gitti oraya. Ya siz? Diyor etkilenmiş görünmeden. Ben? Gülüyorum. Ben oraya ana edinmek için gittim. Amcamı mutlu kılacak anıların peşindeydim. Yine amcanız. Sizin amcanız yok, diyor. Araştırdık. Öyle biri yaşamamış. Yanılıyor. Başımı sallayıp, 21 yaşındaki her insanın benimki gibi bir amcası vardır, diyorum. Direnen, gerektiğinde bir şeyleri kurtarmak için ölecek herkese bir amca gereklidir. Sinirlenmiş gibi sivri ve uzlaşmaz bir sesle saldırısını sürdürüyor. Süslü ama içi boş bir cümle. Sert bir hareketle sandalyeyi çekip oturuyor. Sadece sözler. Siz nesiniz biliyor musunuz? Söz üreten, romantik ama sağduyusu olmayan bir nesil. Zorlukla karşılaşınca da bir şişenin içine kaçacak kadar korkaksınız. Nasıl bir nesil olduğunuzu öğrenmeli. Onun öfkesinin aksine sakin olmaya çalışarak karşılık veriyorum. Bu nesil buradan yüzlerce kilometre ötedeki bir çöle gitti. Üşüdü, korktu. Bir gecede 24 kilometre yürüdü ve gerektiği için öldü. Ona bakmadan bitiriyorum. Bunları yaparken sözlerin üstüne değil, ayaklarıyla toprağa basıyordu. Başımı çeviriyorum. Aralanan önlüğün altındaki biçimli dizleri bir saldırıdan korunmak ister gibi birbirlerine bitişik. Ama bütün bunlar için bir nedeniniz yoktu. Keskin bir acı mideme saplanıyor. Gerçekten böyle mi düşünüyor? Ali gibilerinin ölmesinin hiçbir değeri yok mu? Bakışlarımı dizlerinden alıp bileğimdeki morluklara çeviriyorum. Cevap vermeyi deneyin, diyor. Cevap, bir nedenimiz vardı, diyorum. Neydi? Biz. Biz size komik ve anlamsız gelse de dünyaya aşıktık. Biz insanın biyolojik bir varlıktan öte, soyut kavramlara karşı özel sorumluluğu olan bir varlık olduğuna inanıyorduk. Boğazıma yükselen içki tadını bastırıyorum. Eğer inansanız bazı şeylere, aşık olmak zorundasınız. Mesela gülmeye, mesela güneşe, mesela amcamın nedensiz özverisine, mesela direnmeye, mesela marul gibi etkili şeylere. Anlayacağınız aşık olmak için çok neden vardır. Ve bizler de iyi birer aşıktık. Çaresiz kalmış gibi ellerini iki yana açıyor. Yine büyük, yine iddialı sözler. Birden öne doğru eğiliyor. Peki alkolü bu inancın neresine koyuyorsunuz? İçki. İçki sandığının aksine beynimi uyuşturmuyor. O geceyi 21. yaşımı hatırlatıyor bana. Olup biten her şeye alışmamı, unutmamı, kabullenmemi engelliyor. Bunları söylesem bana inanır mı? Cevap vermeden yüzündeki korkutucu ifadenin anlamını çözmeye çalışıyorum. Merak. Merak var yüzünde. Belki de ilk kez gerçek yüzüyle karşı karşıyayım. Öyleyse benimle yatacak. Bu sizin bilmeceniz, diyorum. Çözmek de sizin sorununuz. Geri çekiliyor. Bu yüzden benimle yatacaksınız. Tokat yemiş gibi irkiliyor. Doğruyu söylediğimin farkında ve bu düşünce benim gibi onu da korkutuyor. Yine de karşı koyuyor. Bu da aptalca varsayımlarınızdan biri. Dizlerine baktığımı fark edince önlüğüyle kapatıyor. Bunun olması için bir tek neden bile yok. Onu tedirgin edeceğini bilerek başımı sallıyorum. Var. Sadece beynimle yetinmeyeceksiniz. Sizin gibileri ancak tam bir zafer tatmin eder. Beynimden sonra gövdeme de hükmetmek isteyeceksiniz. Belirgin bir küçümsemeyle gülüyorum. Gönüllü tanıyorum. Siz de ona benziyorsunuz. Giderek gücünü ve kararlılığını yitiren bir sesle, gönlümün bu konuşmayla bir ilgisi yok, diyor. Var, o da biliyor bunu. Size anlatmış olmalı. Cevap vermeyince ben anlatıyorum. Yatakta ne kadar başarılı olduğumu söylemedi mi? Yanakları kızarmadan başını kaldırıyor. Kısa süren bir kararsızlıktan sonra meydan okur gibi, evet anlattı diyor.
Ayrım sonu.